Ayrım 8. O adam buraya gelecek. Pukka günlük 5. Sayfa 147. Merkür retrosu. Durma yağdır üstümüze bütün eski sevgilileri. Jerry görüşmek istiyor. Korkarım yeniden beraber olmayı teklif edecek. Bir de çok utanıyorum ama bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben Jerry ile köpeği kaybolduğundan beri mesajlaşıyorum. Uzun uzun falan değil ama işte öyle komikli gülünçlü mesajlar. İşte bu yüzden eski sevgiline dost kalmamalısın. Bu olay şimdi ayrılmayı söylemeye karar verdiğim andan bile daha zor. Kırmak istemiyorum ama o zaman niye umut veriyorum değil mi? Sen de haklısın. Ne diyeceğim? Yani tamam ufak tefek aksaklıklar olmuyor değil ama ben halimden çok memnunum. Yeniden hayatıma girdiğini düşünmek bile kaburga kemiklerimin birbirine baskı kurmasını sağlıyor. Böyle bir daraltılar geliyor bana. Kaşındıran boğazlı kazak giymişim de sanki boğazı beni boğmuş gibi. Ama bir taraftan da özlüyorum. Alışmıştım neticede. Ayrı evlerde yapalım diyeceğim. 3 sene boyunca onu da denedik. Böyle iyi işte ya. Niye daha fazlasını ister ki hep insan? Yemeğe çıktık. Yine böyle kafamda söyleyeceğim şeyleri tekrar edip duruyorum. Kendi kendime sürekli hayır demeyi öğren. Bu kez olacak, yapacaksın diye telkinler veriyorum. Yemeğe başladık. Havadan sudan konuşuyoruz. Hadi artık konuya girse de güzel güzel gerçek bir yetişkin gibi derdimi anlatsam diye bekliyorum. Tabii yine değişmemiş. Girdiğimiz yerde 2 kez masa değiştirdik. Garsonun birine illallah ettirdik. Sonunda bir yer bulup oturduk. Bu kez yemek beğenemedik. Bunu görmek bile kendime her gün bu sahneyi yaşamak istiyor musun diye sordurttu. Muhabbet muhabbet derken girmiyor konuya. Böyle dilimin ucunda bekliyor. Jerry, Jerry, Jerry. Benim asabi süper kahramanım Jerry. Ah Jerry'ciğim, ah. Keşke hayat bize her istediğimizi verseydi, değil mi? Ama işler öyle gitmiyor Jerry'ciğim. Biz yapamadık Jerry. Olmadık. Biz ayrı dünyaların insanlarıymışız Jerry. Ben Kuzey Kutbu, sen Güney Kutbu. Biz birbirimizden uzakta güzeliz. Ey sevgili Jerry'ciğim. Sana da hak veriyorum. Tabii ki beni unutman çok zor. Ama bunu yapmalısın. İmkansız diye bir şey yoktur Jerry. Bunu başaracaksın. Sana inanıyorum. Lütfen Jerry, lütfen. Yerden kalkar mısın? İnsanlar bakıyor. Ağlama ama lütfen. Ya da ağla ağla, suda akmayan rimel sürmüştüm. Böyle dramatik bir sahne karşısında elbet duygulanırım diye. Aa, yapma ama bak. Tek taşa zaafım olduğunu biliyorsun. Şimdi bu oldu mu yani? Ay, kocaman almışsın bir de. Şimdi bence bu yüzük bende kalsın. Ben bir düşüneyim ama %85 hayır diyecekmişim gibi düşünsen. O yüzden böyle çok baskı kurma, tamam mı canım benim? Hadi şimdi evlerimize dağılalım. Konuşmam aynen bu şekilde olacaktı. Ama Jerry bir konuya giremedi yani. Ne zaman söyleyecek diye bekleyip duruyorum ama yok. Evin oraya geldik, arabada vedalaştık. Bu, Puki'yi göreyim dedi. Evde söyleyecek herhalde. Tabii akıllı adam, oralarda rezil olmayayım dedi. Neyse, daha iyi oldu böyle. Daha rahat konuşurum hem. Girdik içeri, bir iki sevdi, kapının önünde poşet bekleyen dayı gibi bir bardak su içti, sonra da gidiyorum dedi. Aa, kaldım öyle. Gidiyor Jerry. Göt gibi kaldım valla. Oturdum günlerce, gecelerce ben beraber olmayacağımıza dair seni kırmamak için özenle cümleler seçeyim. Uykum kaçsın, vicdan yapayım. Yanlış mı yapıyorum acaba diye böyle şüphelere düşeyim. Jerry'nin hiç mikinde olmasın. Böyle bir anda ama sanki ben değildim konuşan. Ağzımın içinden kelimeler dökülüverdi. Bedenim bana ait değildi. Ben zaten hala içimden nasıl benimle yeniden birlikte olmak istemez. O zaman niye buluşuyorsun beyinsiz diye kavgalar ediyorken dudaklarımdan Jerry bir şey söylemek istiyorum. Sence yeniden deneyelim mi? Sözleri döküldü. Aman Allah'ım ben neler söylüyorum. Jerry durup öyle dikilmiş bakıyor bana. Ama sen istemiştin ayrılmayı. Ne oldu, ne değişti? Ha, ne değişti Pukka? Cevap ver bakalım. Hadi şimdi toparlayalım. Ya boş ver, öyle esti bana işte. De geç, gitsin evine. Bir daha da ağzını açma. Ne oldu, istemiyor musun? Bir düşün ya. Gerçekten kendimi tokat manyağı yapmak istiyorum. Sağlı sollu ağzıma burnuma girişmek istiyorum. Kızım manyak mısın sen? Jerry geçti içeri oturdu. Sanki çok büyük bir karar verecekmiş gibi dirseklerini dizlerine yasladı. Kafasını iki elinin arasına koydu. Yere bakmaya başladı. Ulan alt tarafı ilişki devam etsin mi etmesin mi bunun kararını vereceksin. Sanki adama başbakanı sen seçeceksin dedik. Böyle bayağı bir sessiz kaldı. Sonra ard arda sıralamaya başladı. Değiştiğine inanıyorsan başlayalım. Değiştiğime mi? Pardon? Sence sorun gerçekten ben miydim yani? Bir şeylerin düzelmesi için benim mi değişmem lazımdı? Ama sen de haklısın. Nereye kadar değişebilirsin, değil mi? Bir odun ne derece yontulabilir? Düzgün konuş. Konuşmazsam ne olacak? Bir şey olacağı yok. Senden ne köy olur, ne kasaba. Hala aynı tas, aynı hamamsın. Hani çalışma masasını yaptırmamışsın. Öyle aylardır altında kağıtla duruyorsun, değil mi? Adım gibi eminim faturaları da ödememişsindir. Prenses Pukka fatura ödemez, o anlamaz. Bir daha aynı şeyleri çekmek mi? Allah korusun. Yine yanında nefes alamıyorum, yine beni buhranlara sokuyorsun. Hayatıma girdiğin andan itibaren yaptığın tek şey konuşmak. Ben artık seni istemiyorum. Ben senin o suratını görmek istemiyorum. Ben seni sevmiyorum. Sevmiyorum, dedim. Elimle ağzımdan çıkan son kelimeleri tutup boğazıma tekrar sokmak istedim. Suratıma öyle bir baktı ki of, kalktı, arkasına bile bakmadan çekti gitti. Arkasından tabii o anlamda demedim, sevmiyorum derken bu davranışlarını falan diye geveledim durdum. Ama nafile. Sevgiliyle kavgada her türlü şeyin affı mümkün. Bir tek bu kelimenin değil. Diğerleri sinirden, kıskançlıktan olabiliyor ama bu çok ağır. Of of, ne yapsam olmuyor. Sürekli baştan aşağıya boka batıp duruyorum. Hayatım film oluyor lan. Ya bir şey demek istiyorum. Benim hayatımı film yapıyorlar. Çok garip değil mi? Kitap ilk çıktığı günden beri böyle bir mevzu var şimdi. Orada burada ağzım kulaklarımda hayatımın en büyük fırsatıymış gibi davranmaya çalışsam da sana numara yapmanın bir anlamı yok. Bu his nasıl desem, bu nasıl anlatılır? Hah, az sabretseymişsiniz de bir ölseymişim yahu. Hayatım neticede benim yani. Başka birisi beni oynayacak. Hiç tanımadığım biri, aşık olduğum birinin yerine geçecek. Bu biraz psycho bir durum değil mi ya? Yazdığım, götümden attığım bir hikaye olsa şu an takla atıyordum. Şimdi ise biraz korkuyorum. Zaten akrabalar benimle görüşmüyor bu kitap mevzusu yüzünden. Çoğu kişi bana arkasını dönmüş durumda. Şimdi bir de film, üstelik bunları ben yazıyorum. Nerede nasıl sınırı koymam gerekli biliyorum. Sinemada öyle mi olacak? Her şeyi abartıp verecekler. Türk halkı bunu istiyor. Şu ülkede kamuya dair yapılan her başarısız işin maskelemesinin halk bunu istiyor diye verilmesi inanılmaz sinir bozucu. Bir tane tutan iş olunca arkasından 100 tane aynı işten yaparlar. Bunu da ona benzetecekler bence. Mesela pekmez, ayak seven bir adam. Sanmıyorum ki bunu işlesinler. Aile çatışmalarını hayatta vereceklerine inanmıyorum. Türk halkı terk eden anneyi değil, terk eden babayı sever. Anneler terk etmez çünkü. Sonra küfürleri de koyacaklarını düşünmüyorum. Tabii bu kitap baştan sona aslında benim iç dünyam. Dışarıda pısıp kaldığım ne varsa burada patladığım yer. İç seslere de yer vereceklerini zannetmiyorum. Yapamayacaklarından mı? Tabii ki hayır. Sadece halk bunu istiyor diye. Ya klişe bir romantik komedi yaparlar ya da baştan aşağıya komedi. Önce kitabı bir yapım şirketi aldı. Artık nasıl kalpten istememişsem başaramadılar. Zaten pek bir beceriksizlerdi. Her hafta biri işten çıkartılıyordu. Ardından başkası başkası derken sonunda benim de sanki içime sineceğini az da olsa düşündüğüm ellere teslim edildi. Beni aradılar. Seni Büşra Pekin oynayacak dediler. Lan kıza bakıyorum, hamster gibi bacakları var. İki tane çöp. Ağzı burnu çok güzel, saçlar upuzun simsiyah. Kendime bakıyorum, ne alaka? Pekmez'i Murat Boz oynayacak dediler. Allah kahretsin, bilseydim adama öyle seks objesi muamelesi yapar mıydım? Ay bunu da böyle yazınca sanki evin bodrumuna kilitledim de gelip gidip ver Allah ver yapıyorum gibi durdu. Alakası yok. Twitter'a ilk geldiği zaman Murat Boz gel beni boz ehü ehü diye yazdım durdum. Bilseydim yapar mıydım ya? Sizi doğuran ana ne şanslı, müzik kariyeriniz ne güzel, ah bir de şu parçayı sizden dinlesek türünden TRT müzik gibi konuşurdum. Erik'i kim oynayacak acaba? Dışarıdan nasıl göründüğümü de merak etmiyorum desem yalan söylemiş olurum. Beni nasıl giydirecekler, konuşmamı nasıl yapacaklar? Büşra ile biraz vakit geçirmem lazım ama yanında inanılmaz kasıyorum. Düşünerek konuşmak ne kadar zormuş be. Söyleyeceğim ne varsa hepsini kafamda tartana kadar muhabbet başka şeye geçmiş oluyor. Dişlerim büyük olduğu için cadde kızı gibi bir konuşmam var. Acayip itici. Ağzımda sanki bozuk köfte var ve ben onu kusmaya çalışırken bir taraftan da konuşmaya uğraşıyor gibiyim. Sesim zaten vik vik gırtlaktan geliyor. Bir kere asla ciddiye alınmıyorsun. Büşra'nın yanında da öyle konuşmak istemiyorum. O da gidip onu yapacak. Bu sefer de kelimeler ağzımda yuvarlanıyor. Böe diye böyle. Stresten yanağımın içinde ne kadar deri varsa hepsini yedim, yemin ederim. Mimiklerimi kontrol etmeye çalışıyorum. Bu kez daha saçma bir şey ortaya çıkıyor. İçimden sürekli mantıklı konuş, mantıklı, daha mantıklı, başarabilirsin, daha mantıklı derken, lan az önce ne anlatıyordum acaba diye düşünüyorum. Kız büyük ihtimalle gerizekalı olduğumu düşünüyordur. Bunlarla ilk yemek yiyeceğiz şimdi. Bütün ekip falan orada. Yazmama gerek yok sanırım. Ben yine geç kaldım. Gittiğim zaman herkes yemeğini yiyordu. Bir de reiki dersi alırken bir şey öğrenmiştim. Kafanın üstüne 3 tane büyük ok çiziyorsun. Sonra da kendinin altın gibi pırıl pırıl parladığını hayal ediyorsun. Bunu da bütün dikkatleri üzerine çekmek için yapıyormuşsun. Tamam, suratıma falan giyirdiler ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Uyumlama yaptığım 21 gün boyunca kronik kabızlığım geçmişti neticede. Psikolojik bile olsa şimdi de parlarım, ne olacak? Oklarımı çizdim. Girişteki adam deliymişim gibi baktı. Sorun değil. Kendi içeri girişimi hayal etmeye başladım. Böyle Deniz Akkaya gibi pat pat pat diye bir giriyorum. Herkes dönüp bakıyor. Çat diye sandalyeme geçiyorum. Evet, pat pat diye yürüdüm. Hayır, düşmedim. Ama masaya gelip oturduğumu kimse görmedi. Beni kimse fark etmedi. Ayağa kalkıp bir daha oturacaktım. O kadar ok çizdik, ezik olalım diye mi çizdik? Bir iki öksürdüm. Yanımda duran gördü beni sonunda. Allah'ıma çok şükür, bütün gece yoksa yeni boşanmış kız gibi oturacaktım orada. Murat'ım, bozum da orada. Allah nasıl her zerresine özenmiş bu çocuğun. Hiçbir yerine atlamamış. Aman, gözünün birini büyük yapalım, bir şif olmaz falan dememiş. Her ayrıntısını özel işlemiş sanki. Gözlerini kocaman açıp bir şeyler söylüyor. Kalk lan, alıyorum senin nikahıma diyeceksin neredeyse karşısında. Herkes yemeğini yiyordu zaten. Garson başımda bir şeyler konuşuyordu dinlemediğim için. Tamam, ondan olsun dedim. Ondan dediğim şey 3 kilo salçaya batırılmış spagetti çıktı. İlk çatalda daha ağzım burnum salça oldu. Yiyemiyorum. Ağlayacağım ama. Bir de açım. Böyle önemli günlerde genelde bir şey yemem. Akşama kadar tutarım kendimi. Göbeğim çıkmasın diye. Bunda da öyle yaptım. Ama nasıl açım? Etrafa bakıyorum, ortada bir meze falan görürüm diye. Yok, yok, ben gelmeden ne varsa yemiş hayvanlar. Makarnayı yemedim tabii. Başka yemek istemek için bir hamle yaptım. Yönetmen hikayeyi anlatmaya başladı. Anlattığı hikaye benim hikayem değil. Anlattığı kız ben değilim. Hatta hikayeler bariz romantik komedi filmlerinden sahneler. O an böyle uzaklaştım o masadan, kendimden. Onlar benim hayat hikayemi istemediler. Yaşadığım şeyler çok siklerinde gibi durmuyordu. Hatta adım gibi eminim masanın yarısı kitabı bile okumamıştı. Orada sadece daha fazla para getirecek bir nesne olarak vardım. Ne bileyim, bu bir günlük mesela. Günlüğüm yani. Bir insanın yaşadıklarını gün gün yazdığı bir defter bu. Ben yaşıyorum, yazmaya devam ediyorum. O hikayelerin kahramanları yaşıyor. Anlattıkları hiçbir şeyde günlük ögesi yoktu. Anlattıklarında gerçeklik payı yoktu. Herhangi bir komedi filmi gibi. Uluslararası basınla yaptığım röportajlarda genelde hayatını sosyal medyadan takip edebildiğiniz tek kitap karakteri gibi başlık atıyorlardı. Yalnız havama bakar mısın? Uluslararası basın. Ne be kekok pukka. Bizimkilerin başlıkları tabii genelde erkek arkadaşım kitabı okumadı, babam kitabı okuyunca böyle dedi türünden şeyler olduğundan çok şaşırmıştım. Sordukları sorularda bile zaten anan baban bu işe ne dedi türü bir soru yoktu. Bir de böyle sosyal medya hayatımda çok büyük bir öneme sahip. Anlattığı tipleme ise face değil gerzekene türü cümleler kuran bir kız. Facebook'a face demeyin, ağzınıza çarparım türü biriyim oysa. Çünkü bütün hayatımı internete borçluyum. Kendi bloğu olan, Twitter'da bu kadar izleyicisi olan biri face de gördün mü onu der mi? Takıldığım noktaya bak yalnız. Ben de gerçekten cinsim. Bir taraftan da zaten ne yapsalar beğenmeyeceğim. Ne olursa olsun, objektif bakmamın imkanı yok çünkü. Bu benim hayatım. Beni sadece bir kere görmüş bir adam tarafından ekrana yansıyacak. Bir taraftan da hukuksal olarak ağzımı açmaya hakkım yok. Ben haklarımı yayın evine verdim. Yayın evi ise bunlara verdi. Sonra İstanbul'a ilk geldiğim günleri düşündüm. Misafirhanem Yakacık'ta, iş yerim Bağcılar'daydı. Yolda hayaller kurarak zaman geçirmeye çalışırdım. O otobüsteki hayal kuran halimi hatırlıyorum da nankörlük mü yapıyorum acaba diyorum. Bir de yani şöyle bir durum var. Sana mesela nasıl acıktığımı buradan istediğim yemekleri yazarak ifade edebilirim. Ama görselde öyle mi? Kızın acıktığını anlatmak için belli kurallara göre rol yapması lazım. Ne bileyim işte, ağzını şapırdatması falan gerek. Bakınca ama hangimiz acıkınca ağzını o filmlerdeki gibi şap şap yapıyoruz? ayağa kalkıp evin içinde volta atıp kahve içiyoruz. Bu da öyle bir durum aslında. Sinema dili başka. Of, ne bileyim ya, dünyanın en mutlu insanı olmam gerekirken bu iç sıkıntısı bile fazla aslında. Allah'ım lütfen bana doğru yolu göster. Şımardım mı, götüm mü kalktı? Kalktıysa bana sıfır zararla götümü indirirsen sevinirim. Yok, çok mu bağlıyım hayatıma, yaşantıma? Bu gerçekten herkesin söylediği gibi karşıma çıkmış en iyi fırsat mı? Abartıyor muyum? Kendimi çok zengin, yakışıklı ama yaşlı bir amcayla mantık evliliği yapacakmış gibi hissediyorum. Evet, bir sürü artıları var ama yine de içimde bir taraf bunu bozmaya değer mi? Bu senin hayatın diyor. Murat Boz da oradan boncuk boncuk bakıyor. Neyse, inşallah filmde paso çıplak olur da bari en azından adamı çıplak gördüm diye tutunacak bir dal bulurum, ne bileyim işte. Keşke bu tip durumlarda benim yerime biri düşünse. 8. ayrımın sonu, sayfa 158.